seslendiren Arya Erol Fanoğlu.
Ayrım 7.
İcra İflas Hukuku. Sayfa 181, ünite 7. İflas Hukuku. İcra hukuku ile arasındaki farklara dikkat edilmelidir. İflas hukuku. İflas, alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmeleri için iflas organları eliyle borçlunun haciz edilebilecek bütün mal varlığı üzerine gerçekleştirilen cebri icra yöntemidir. Ayrıca bütün alacaklıların iflasına karar verilen borçlunun mal varlığından alacaklarını alabilmeleri için hepsinin takip yapmasına ya da önceden takip yapmış olmalarına gerek yoktur. Bir alacaklının iflas takibiyle bütün alacaklılar alacaklılarını alabilir. İflas hukuku hakkında genel bilgiler. Alacaklı, iflasa tabi borçluya karşı haciz veya iflas yoluyla takip yapabilir. Üstelik bu yollardan birini seçerek takibe başlamış alacaklı, bir kereye mahsus başlattığı yolu değiştirebilir. İflas prosedürü takipli iflas ve doğrudan doğruya iflas olarak iki çeşitlidir. Takipli iflas. Alacaklı önce icra dairesinde iflas takibi başlatır. Borç ödenmezse alacaklı Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak borçlunun iflasını ister. İflas davayı üzerine iflas dairesi ve özel iflas organları eliyle suçlandırılır. Doğrudan doğruya iflas. Alacaklı veya bazı hallerde bizzat borçlu Asliye Ticaret Mahkemesi'nden iflasın açılmasını talep eder. Bu yönde karar verilirse tasfiye takipli iflastaki gibi yürütülür. Asıl iflas organları. İcra dairesi. İflas takibi, takipli iflasta icra dairesinden başlatılır. Borçluya iflas ödeme emri gönderir. İflas ödeme emrine itiraz icra dairesinden yapılır. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda itiraz ve şikayet dilekçeleri icra dairesine verilir. Asliye Ticaret Mahkemesi. İflasın en önemli organıdır. Zira iflas davası burada açılır ve iflas kararı burada verilir. İflasın ertelenmesine karar verir. İflasta ödeme emrine itirazın kaldırılması talebini inceler. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda itiraz ve şikayet taleplerini karara bağlar. İflasın kapanmasına ve kaldırılmasına karar verir. İflasta sıra cetveline itiraz davalarına bakar. Adı ve taksiratlı müflesinin itibarını iadesine karar verir. Konkordatonun tasdiki talebi ve fesih halkında karar verir. İcra Mahkemesi. İflas dairesini denetler. İflas idaresi üyelerini seçer. İflasta malın iflas masasının elinde olması halinde açılacak istihhak davalarına bakar. Kongardato teklifi almak, mühleti vermek ve kongardato komiseri atamak. Dikkat! İcra dairesi, iflas dairesi, Asliye Ticaret Mahkemesi ve İcra Mahkemesi iflasın daimi organlarıdır. Bunların dışında ayrıca her iflas takibi için o iflas takibine özgü olarak ayrı ayrı oluşturulan iflasın özel organları vardır. Bunlar ise iflas bürosu, iflas idaresi, birinci alacaklılar toplantısı ve ikinci alacaklılar toplantısıdır. Dikkat! İflasta görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi'dir. Ancak iflasta mal üçüncü kişinin elindeyse açılacak istihkak davasında görevli mahkeme asliye hukuktur. İflasa tabi kişiler. Tacir. Bir taciri işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye denir. Kural olarak tacirler iflasa tabidir. Tacir olmadığı halde bir ticari işletme açmış gibi kendi adına veya bir şirket adına ortak sıfatıyla işlem yapan kimseye iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumludur. Donatma iştiraki. Ticareti terk edenler bir yıl süreyle kolektif şirket ortakları, konkordatosu tasdik olunmaz veya mühleti kaldırılırsa borçlu iflasa tabi olmasa da iflas ettirilebilir. İflasın özel yardımcı organları. İflas bürosu. Birinci alacaklılar toplantısına başkanlık eden iflas müdürü ve bir veya iki alacaklı birlikte iflas bürosunu oluşturur. Tek görevi birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların muteber olup olmayacağı hakkında itirafları halletmektir. Birinci alacaklılar toplantısı. Adi tasfiyenin ilanıyla iflas dairesi tarafından toplantıya çağrılan iflas müdürü veya yardımcısının başkanlığında alacaklıların yaptığı toplantıya denir. Tasfiyenin başında yapılan bu toplantıda toplantı yeter sayısı alacaklar tutarının en az 4'te bakılır. Bu toplantının kararına karşı şikayet 7 gün içinde icra mahkemesine yapılabilir. İkinci alacaklılar toplantısı. İflas idaresinin alacaklılar için düzenlediği sıra cetvelini iflas dairesine vermesiyle sıra cetveli ilan edilir ve ikinci alacaklılar toplantısı için davet yapılmış olur. Bu toplantıya kural olarak alacakları tamamen reddedilmiş alacaklılar katılamaz. İflas müdürü veya yardımcısı başkanlık eder. Toplantı ve karar oranları birinci alacaklılar toplantısındaki gibidir. Yetkileri birinci alacaklılar toplantısından daha geniştir. İflas idaresinin görevine devam edip etmeyeceğine karar verir ve teklifini icra mahkemesine bildirir. İflas masasının menfaatine gördüğü tam hususlarda karar verir. İflas idaresi. Birinci alacaklılar toplantısında gösterilen adaylar arasından icra mahkemesine seçilen üçüncü kişiden oluşur. Bu kişilerin mutlaka alacaklı olmasına gerek yoktur. İflas idaresi, iflas masasının kanuni temsilcisidir. Yani iflas masasının iradesi ve tasfiyesi için gerekli olan bütün işlemlere, dava açmak, açılmış davayı takip etmek, sözleşme yapmak ve benzeri, iflas masası adına yapar. Alacaklılar aksi yönde anlaşsalar dahi iflas masasının dışarıya karşı iflas idaresi temsil eder. Alacakları tahsil eder, acele durumlarda satışta dahil olmak üzere masa malları paraya çevirir. İstihkak iddiaları hakkında karar verir. Alacakları inceler ve sıra cetveli yapar. İflas sebepleri. İflas prosedüründe tıpkı haciz yolunda olduğu gibi önce rehne müracaat kuralı ve istisnaları geçerlidir. İflas yoluna başvurabilmek için alacağın mutlaka para veya teminat alacağı olması gerekir. Para alacağının miktarı önemli değildir. Takipli iflasta iflas sebepleri. Öncelikle alacaklının icra dairesine takip talebiyle başvurması ve iflas ödeme emri göndermesi gerekir. Genel iflas yolu ve kambiyo senetlerine özgü iflas yolu olarak ikiye ayrılır. Her iki yola da başvurabilmenin şartı ise para veya teminat alacağının ödenmemiş olmasıdır. Doğrudan doğruya takipsiz iflaslı iflas sebepleri. Alacaklının talebiyle doğrudan iflas sebepleri. Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması. Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması. Alacakların haklarını ihlal eden hileli işlerde bulunması veya tamamen feshi. Ödemelerin tatil edilmiş olması. Teklif edilen konkordatonun tasdik edilmemesi veya konkordato mühletinin kaldırılması veya tamamen feshi. İlama dayanan alacağın icra emriyle istendiği halde ödenmemesi. Kolektif veya komandit şirket ortaklarının doğrudan iflası. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borca batık olması. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmanın feshi. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılma projesinin ihlali. Borçlunun talebiyle doğrudan doğruya iflas sebepleri. İhtiyari iflas sebepleri. Borçlu aciz halindeyse, henüz alacaklılar bunu bilmese de yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir. Bu iflas sebebi borçlunun mal varlığındaki yetersizlik değildir. Ödeme araçlarındaki yoksunluktan dolayı muaccel borçlarını ödeyememesidir. Not: Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi birinci borca batıklık, ikincisi ise terenin mevcudunun borca yetmediği anlaşılması durumunda söz konusu olur. Borçlunun iflas istemesinin zorunlu olduğu haller. Borçlunun mal varlığının yanı sıra haciz konulup geri kalanında mevcut ve bir yıl içinde muaccel hale gelecek borçlarını ödemeyi yetmeyecek olması durumunda söz konusudur. Sermaye şirketinin pasifinin aktifinden fazla hale gelmesi. Borca batıklık. İflas talebi ve iflas davası. Takipli iflas yolu. Genel iflas yolu. İcra dairesine takip talebi yapılır ve iflas istenir. 3 gün içinde ödeme emri gönderilir. Mal beyanında bulunulması gerektiği belirtilmez. Ödeme emri 7 gün içinde itiraz edilmezse takip kesinleşir. İtiraz edilirse takip durur. Duran takibe karşı bir yıl içinde Asliye Ticaret Mahkemesi'nden itirazın kaldırılması istenebilir. Dikkat! İflas isteme hakkı ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıldır. Eğer iflas talebi geri alınırsa bir ay geçmeden bu talep yenilenemez. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolu. Mutlaka kambiyo senedine dayalı bir alacak olmalıdır. Aynı zamanda rehinli alacaksa rehine müracaat veya bu yol arasında alacaklının tercih hakkı vardır. İcra dairesine takip talebi yapılır ve senedin aslı da eklenerek iflas istenir. İcra dairesi resen inceler. Ödeme emrinde borcun 5 gün içinde ödenmesi ihtar edilir. Ödenmez ve itiraz da edilmezse iflas takibi kesinleşir. İtiraz edilirse alacaklı Asliye Ticaret Mahkemesi'nden itirazının kaldırılmasını istemelidir. 5 gün içinde yapılacak olan itiraz veya şikayet icra dairesine yapılır. Ancak kararı Asliye Ticaret Mahkemesi verir. Doğrudan doğruya iflas yolu. Alacaklının talebiyle doğrudan iflas. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak borçlusunun iflasını isteyen alacaklı, alacağın varlığını ve doğrudan iflas sebebini ispatlamalıdır. Burada depo kararına da gerek yoktur. Diğer açılardan genel iflas yolu hükümleri burada da geçerlidir. Bu yolun sebepleri için ünitemizin içindeki açıklamalara bakınız. Dikkat! Bu durumda alacaklı icra dairesi üzerinden iflas takibiyle değil, belli şartlar altında doğrudan Asliye Ticaret Mahkemesi'nde iflas davası ile borçlunun iflasını talep eder. Mahkeme sebebi yeterli görürse doğru kararı vermeden doğrudan borçlunun iflasına karar verir. Aynı durum borçlunun talebi için de geçerlidir. Borçlunun talebiyle doğrudan iflas. Borçlunun talebiyle iflas halinde çekişmesiz yargı söz konusudur. Zorunlu veya ihtiyari olmak üzere iki durumda söz konusu olduğunu açıklamıştık. Dikkat! İflasın ertelenmesi yalnızca sermaye şirketleri ve kooperatifler için geçerlidir. İflasın ertelenmesi. Sermaye şirketleri ve kooperatifler için düzenlenen bu durum, pasifin aktife geçmesi durumunda 1. iyileştirme projenin mahkemece kabul edilmesiyle iflasın önlenmesini sağlar. Bu talep ancak açılmış bir iflas davasına talep edilebilir. Asliye Ticaret Mahkemesi doğal olarak yetkilidir. Erteleme ilk seferde en çok 1 yıl olabilir. Uzatma süreleri toplam 4 yılı geçemez. Mahkeme aynı zamanda iflas ertelenen borcuyla bir kayyım atar. Erteleme süresi içinde kural olarak hiçbir takip yapılamaz. Daha önce başlayan takipler durur. Zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlemez. İstisnası vize rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir. Satış yapılması hariç. Diğer bir istisna ise işçi ve nafaka alacaklar için talep yapılabilir. Erteleme süresinde yeni davalar açılabilir ve açılmış davalara devam olunabilir. İflasın hukuki sonuçları. İflasın borçlu bakımından hukuki sonuçları, özel hukuk bakımından. Borçlu hak ve fiil ehliyetini kaybetmez. Haciz edilen tüm mal ve haklar topluluk olarak iflas masasını oluşturur. Müfillisinin iflas masası üzerinde tasarruf yetkisi sınırlanır. Zira tasarruf yetkisi iflas idaresine geçer. Müflis iflas masası mevcudunu azaltıcı faaliyetlerde bulunamaz. Müflis masa üzerinde borçlandırıcı işlem yapabilir ancak sözleşmeden doğan borcunu yerine getiremez. İflasın ilanından sonra yapılan tasarruflar bakımından üçüncü kişilerin iyi niyetinin önemi yoktur. Ancak iflasın açılması ile ilanı arasındaki dönemde müflis bana veya poliçe bedelini öderse, müflise ödeme yapılırsa, emtiayı temsil eden senetle iyi niyetle mal kazanımı durumlarında iyi niyetli 3 kişi korunur. Takip ve davalar bakımından sonuçları için yan sayfaya bakınız. Kamu hukuku bakımından. 1. Adli iflas bakımından. Müflisin kusurunun dayanmayan örnek ekonomik kriz iflastır. Müflis ceza verilmez ancak borçlunun müflis sıfatı devam eder. Aracı kurum yöneticisi, avukat, noter olamaz. Aksi için itibarının iadesi gerekir. Taksiratlı ve hileli iflas bakımından. müflis sıfatının yaptırmamalarına katlanır. Ayrıca devlet memuru, milletvekili, yedek subay, belediye başkanı, meclis üyesi, köy muhtarı, ihtiyar heyeti üyesi olamaz. Suç sayılır. Ceza mahkemesinde yargılanır. Taksiratlı iflasta 2 aydan 1 yıla kadar, hileli iflasta 3 yıldan 8 yıla kadar ceza verilir. Yargılanması şikayete bağlı değildir. İflasın alacaklılar bakımından hukuki sonuçları. Müflisin borçları muacel hale gelir. Faizler durmaz. Şarta bağlı alacaklar masaya kaydettirilebilir. Konusu para olmayan alacaklar para alacağına çevrilir. Takas gerçekleştirilebilir. Yapılamayacak haller: müflis borçlusu, iflas açıldıktan sonra müflisin alacaklısı, iflasın açılmasından sonra müflisin veya masanın borçlusu olursa. Müflisin alacaklısı, iflasın açılmasından sonra müflisin veya masanın borçlusu olursa. Alacaklının alacağı hamiline yazılı bir senede dayanıyorsa. Müflisin kefil olduğu borçlar masaya kaydedilir. Müşterek borçlular aynı zamanda iflas ederse, alacaklar alacaklarının tamamını müflislerden her birinin masasından isteyebilir. Kolektif şirket ve ortakların iflası halinde şirket alacaklılar ortağın masasında alacaklarını kaydettirebilir. İflasın borçlunun tarafı olduğu dava ve takipler bakımından sonuçları. İflasın açılmasından önce müflise karşı başlamış olan takipler iflasın açılması ile durur ve iflas kararının kesinleşmesi ile düşer. İflas sırasında müflise karşı yeni takip yapılamaz. Rehin sahibi alacaklı masaya karşı takip yapabilir. Takip yasağı iflas alacakları için geçerlidir. Oysa masa alacaklıları tasfiye sırasında iflas masasına haciz yoluyla takip yapabilirler. İflas tasfiyesi bittikten sonra müflise karşı takip yapılabilir. Müflis tarafından iflastan önce başlatılmış takiplere iflastan sonra iflas masası tarafından devam edilir. Müflisin taraf olduğu, iflastan önce açılmış, derdest ve iflas masalarına giren mal ve haklara ilişkin olan hukuk davaları iflasın açılmasıyla durur. Duran davalara devam edilmesi durumunda iflas idaresi icazet vermedikçe işlemler masaya karşı hükümsüzdür. Duran davalara ancak ikinci alacaklar toplantısından 10 gün sonra devam edilebilir. İşler acele ise dava durmaz. Durma süresince zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlemez. İflasta alacakların ödeme sırası. Eşya veya taşınmazın aynından doğan vergi alacakları. Rehinli malın satış ve muhafaza giderleri varsa gemi alacaklısının hakları. Rehinli alacaklar, masa alacakları ve iflas masrafları. İmtiyazlı alacaklar, imtiyazsız alacaklar. Not: bir sıradaki alacaklıların tamamı ödenmeden bir alt sıraya geçilemez. Aynı sırada yer alan alacaklarda ise alacak oranına göre paylaştırma yapılır. İflas tasfiyesi. Tasfiyenin aşamaları: İflas masasının oluşturulması, masanın idaresi, masa mallarının paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması. Dikkat! İflasın açılması ile müflisin haczedilebilen tüm mal ve hakların oluşturduğu topla iflas masası denir. İflas masasını iflas idaresi temsil eder. İflas masasına giren mal ve haklar. İflas açıldığında müflisin mal varlığına dahil olan ve haczi kabul edilen tüm mal, alacak ve haklar. İflas açıldıktan sonra da müflisin kişisel çalışmasına dayanmayan iktisaplar, örnek miras, bağışlar. 3. Müflisin üzerinde rehin bulunan malları. 4. Borçlunun iflastan önce haciz edilmiş mal ve hakları. Dikkat! Üçüncü kişinin iflas masasına dahil edilmiş olan bir malını masadan geri isteyebilme hakkına masadan çıkarma hakkı denir. Mal, üçüncü kişiye geri verilmezse istihkak davasıyla alınabilir. Masanın teşkili bakımından yapılacak işlemler. İflas kararı kendisine bildirilen iflas dairesi hemen müflise ait mal ve hakların bir defterini tutar ve bunların muhafazası için gerekli tedbirleri alır. Masa alacağı. Duran davalara ancak ikinci alacaklılar toplantısının 10 gün sonra devam edilebilir. İşler acele ise dava durmaz. Durma süresince zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlemez. Tasfiye şeklinin belirlenmesi. İflas tasfiyesinin tatili. İflas idaresi, iflas dairesi, masaya ait haciz edilebilecek malın bulunmaması durumunda iflas tasfiyesini tatil eder ve ilan eder. Burada alacaklıların 30 gün içinde iflasın devamını istemediği ve giderleri peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı ithar edilir. Dikkat! Satış aşaması genel olarak haciz yoluyla aynıdır. Tek fark, alacaklılar karar verirse taşınmazlar da pazarlık usulüyle satılabilir. Dikkat! İflasta satış için alacaklının talebine gerek yoktur. Satış, aksi kararlaştırılmadıkça açık arttırma ile yapılır. Basit tasfiye. Masa, malların adli tasfiyesi giderini karşılayamayacağı anlaşılırsa, iflas dairesi bu tasfiyeye karar verir. İflas idaresi oluşturulmaz. Görevleri iflas dairesi yapar. Alacaklılar toplantısı yapılmaz. Gerekirse iflas dairesi alacaklıları toplantıya çağırır. İflas dairesi sıra cetveli ve pay cetveli yapar. Alacağını alamayan alacaklıya aciz belgesi verilir. Bitince Asliye Ticaret Mahkemesi iflasın kapanmasına karar verir ve ilan eder. Adi tasfiye. Müflisin mallarının masaya ait malların bedelinin adi tasfiye giderini karşılıyorsa yapılan yöntem budur. İflas dairesinin kararının üzerinden 10 gün geçmesiyle yapılır. Aşamaları. 1. Alacaklılar toplantısı yapılır. İflas idaresi seçilir. Masa, alacaklının tahsili ve acele hallerde satış yapılır. İstihkak iddiaları hakkında karar verilir. İflas iddiaları hakkında karar verilir. İflas alacakları incelenir. Sıra cetveli düzenlenir. 2. Alacaklılar toplantısı yapılır. Satış ve paraların paylaştırılması yapılır. Dikkat! İflasta paraların paylaştırılmasında eşitlik söz konusudur. Alacakların ne zaman doğduğu, iflas masasında ne zaman kaydedildiğinin bir önemi yoktur. 1. Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi kişiler arasında gösterilemez? A. Adi şirket, B. Anonim şirket, C. Donatma şirketi, donatma iştiraki, D. Gerçek kişi tacir, E. Ticari işletme açmış gibi kendi adına veya başkası adına işlemler yapan kimse. Çözüm. Adi şirketin tüzel kişiliği yoktur. Ortakları eğer tacir iseler onlar iflas edilebilir. Ancak adi şirketin iflası mümkün değildir. Adi şirket ticari işletme değildir. Yanıt A'dır. Adi şirket. 2. Ticareti terk eden bir tacir ne kadar süreyle daha iflasa tabi tutulabilir? A. 2 ay, B. 3 ay, C. 6 ay, D. 1 yıl, E. 2 yıl. Çözüm. Türk Ticaret Kanunu'na göre bu süre 1 yıldır. Yanıt D. 1 yıl. 3. Aşağıdakilerden hangisi iflasın özel organları arasında gösterilemez? 1. Alacaklılar toplantısı, B. 2. Alacaklılar toplantısı, C. İflas idaresi, D. İflas dairesi, E. İflas bürosu. Çözüm. İflas dairesi iflasın resmi organıdır. Oysa diğerleri iflasın özel organlarıdır. Yanıt D. İflas dairesi. 4. Aşağıdakilerden hangisi iflas dairesinin görevleri arasında gösterilemez? A. İflasın açıldığını gerekli yerlere bildirmek ve ilan etmek. B. Müflisin mallarının defterini tutmak. C. Müflisin mallarının muhafaza tedbirlerini yerine getirmek. D. Adi tasfiyede alacaklıları 1. toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek. E. İflas idaresinin üyelerini seçmek. Çözüm. İflas idaresi üyelerini icra mahkemesi belirler. Yanıt E'dir. İflas idaresinin üyelerini seçmek. 5. İflas kararını vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A. İcra mahkemesi, B. İflas mahkemesi, C. Asliye Ticaret Mahkemesi, D. İflas İdaresi, E. 1. Alacaklılar Toplantısı. Çözüm. İİK'na göre iflas kararı Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilebilir. Yanıt C'dir. Asliye Ticaret Mahkemesi. 6. 1. Alacaklılar Toplantısında kullanılan oyların muteber sayılıp sayılamayacağı konusundaki ihtilafları halletmekle görevli iflas organı aşağıdakilerden hangisidir? A. İflas bürosu, B. İflas idaresi, C. İcra mahkemesi, D. İflas dairesi, E. Asliye ticaret mahkemesi. Çözüm: İflas bürosunun bir tek görevi vardır. O da soruda belirtilen husustur. Yanıt A'dır. İflas bürosu. Aşağıdakilerden hangisi birinci alacaklılar toplantısının görevleri arasında değerlendirilemez? İflasın tasfiyesi için gerekli acele kararları vermek. İflas B. İflas idaresinin üye adaylarını belirlemek. C. Müflis konkordato teklif ederse tasfiyeyi tatil etmek. D. Müflisin ticari işletmesinin devamına ve mağazaların açılmasına karar vermek. E. İflas masası ile ilgili davaları takip etmek. Çözüm: İflas masasının yasal temsilcisi iflas idaresidir. Bu görev birinci alacaklılar toplantısının değildir. Yanıt E'dir. E. İflas masası ile ilgili davaları takip etmek. 8. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının talebiyle doğrudan doğruya iflas sebepleri arasında gösterilemez? A. Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması. B. Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması. C. Alacağın vadesinde ödenmemiş olması. D. Borçlunun alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlere teşebbüs etmesi. E. Haciz yoluyla takip sırasında malların saklanması. Çözüm: İİK'da sayılan sebepler sınırlıdır. C şıkkı bunlardan birisi değildir. Yanıt C'dir. Alacağın vadesinde ödenmemiş olması. 9. Borçlunun iflas istemesini zorunlu olduğu hallerden birisi, mal varlığının yarısına haciz konulup da kalan malların borçlunun mevcut ve bir yıl içinde muacel hale gelecek borçlarını ödemeye yetmemesi haliyken, diğer hal aşağıdakilerden hangisidir? A. Sermaye şirketlerinin pasifinin aktifinden fazla hale gelmesi. B. Terekenin tasfiyesi. C. Borcu vadesinde ödenmemiş olması. D. Aciz halinde olması. E. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılma projesinin ihlali. Çözüm: Borçlunun iflas istemesi iki halde zorunludur. Birisi soruda belirtilmiştir, diğeri ise A şıkkında belirtilmiştir. Yanıt A'dır. A. Sermaye şirketlerinin pasifinin aktifinden fazla hale gelmesi. 10. İflas ödeme emrine karşı itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir? A. 5 gün, B. 7 gün, C. 8 gün, D. 15 gün, E. 30 gün. Çözüm: Bu süre İİK'da 7 gün olarak belirtilmiştir. Yanıt B'dir. B. 7 gün. 11. İflasın ertelenmesinin sonuçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Erteleme süresi içerisinde kural olarak takip yapılamaz. B. Erteleme süresi içerisinde zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlemez. C. Erteleme süresi içinde dava açılamaz. D. Erteleme süresi içinde istisna olarak rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir, ancak rehinin satışı yapılamaz ve muhafaza tedbirleri alınamaz. E. Erteleme süresi içinde istisna olarak işçi ve nafaka alacaklar için takip yapılabilir. Çözüm: Erteleme süresi içerisinde dava açılabilir olduğundan yanıt C'dir. C. Erteleme süresi içinde dava açılamaz. 12. Aşağıdakilerden hangisi iflasın alacaklılar bakımından hukuki sonuçları arasında gösterilemez? A. Müflisi müeccel borçları müeccel hale gelir. B. Faizler işlemeye devam eder. C. Konusu para olmayan iflas alacakları para alacağına dönüşür. D. Müflisin kefil olduğu borçlar da masaya eklenir. E. Şarta bağlı alacaklar masaya yazdırılamaz ve takas mümkün değildir. Çözüm: E şıkkında belirtilen şarta bağlı alacaklar masaya yazdırılabilir ve ayrıca takas da mümkündür. Yanıt E'dir. E. Şarta bağlı alacaklar masaya yazdırılamaz ve takas mümkün değildir. 13. Alacaklının önce icra dairesine başvurarak başlattığı iflas prosedürü aşağıdakilerden hangisidir? A. Takipli iflas, B. Doğrudan doğruya iflas, C. Basit iflas, D. Adi iflas, E. İflasın ertelenmesi. Çözüm: İflas prosedürü iki çeşittir. Cevabımızda olan birincisi takipli iflas, diğeri ise doğrudan doğruya iflastır. Yanıt A'dır. Takipli iflas. 14. Doğrudan doğruya iflasta prosedür aşağıdakilerden hangisine başvuru ile başlar? A. İcra dairesi. B. İflas dairesi. C. İcra mahkemesi. D. Asliye ticaret mahkemesi. E. İflas idaresi. Çözüm. Alacaklı veya borçlu asliye ticaret mahkemesinden iflasın açılmasını talep ederek bu süreci başlatır. Yanıt D'dir. Asliye ticaret mahkemesi. 15. Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabidir? A. Esnaflar. B. 2 yıldır ticareti terk edenler. C. Herkes. D. Kamu kurumları. E. Tacirler. Çözüm. Kural olarak tacirler iflasa tabidir. Ancak B şıkkındaki süre 1 yıl olsaydı bu şık da doğru olurdu. Diğerleri için üniteye bakınız lütfen. Yanıt E'dir. Tacirler. Aşağıdakilerden hangisi iflasın resmi organları arasında gösterilemez? A. İcra dairesi. B. İflas dairesi. C. İflas dairesi. D. İcra mahkemesi. E. Asliye ticaret mahkemesi. 17. İflasta mal gücünü kişinin elindeyse açılması gereken dava aşağıdakilerden hangisidir? A. Menkul davası. B. Zilyetliğin iadesi davası. C. İstihkak davası. D. İflas davası. E. Ceza davası. 18. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda itiraz ve şikayet dilekçelerinin verileceği makam aşağıdakilerden hangisidir? A. İcra dairesi. B. Asliye ticaret mahkemesi. C. İcra mahkemesi. D. İflas dairesi. E. İflas idaresi. 19. Adi ve taksiratlı müflisin itibarının iadesine karar verebilecek organ aşağıdakilerden hangisidir? A. Asliye ticaret mahkemesi. B. Asliye hukuk mahkemesi. C. İcra mahkemesi. D. İflas dairesi. E. İflas bürosu. 20. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda itiraz ve şikayet taleplerini karara bağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir? A. İcra dairesi. B. İcra mahkemesi. C. Asliye ticaret mahkemesi. D. İflas dairesi. E. İkinci alacaklılar toplantısı. Yanıt C. Asliye ticaret mahkemesi. 21. Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin bir görevi değildir? A. İflas dairesini denetlemek. B. İflas idaresi üyelerini seçmek. C. Kongardato teklifi almak. D. Müflisin mallarının defterini tutmak. E. Kongardato komiseri atamak. Yanıt D. Müflisin mallarının defterini tutmak. 22. İflas idaresini denetleme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. İflas dairesi. B. İcra dairesi. C. İcra mahkemesi. D. Asliye ticaret mahkemesi. E. İflas bürosu. Yanıt A. İflas dairesi. 23. İflasta basit tasfiyeyi bizzat yapmakla görevli organ aşağıdakilerden hangisidir? A. İflas dairesi. B. Asliye ticaret mahkemesi. C. İflas idaresi. D. Birinci alacaklılar toplantısı. E. İkinci alacaklılar toplantısı. Yanıt A. İflas dairesi. 24. Adi tasfiyenin ilanıyla toplantıya çağrılan organ hangisidir? A. İflas bürosu. B. İflas idaresi. C. İflas dairesi. D. Birinci alacaklılar. E. İkinci alacaklılar toplantısı. Yanıt D. Birinci alacaklılar. 25. Alacakları inceleme ve sıra cetveli yapma görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. İflas dairesi. B. İflas idaresi. C. İflas bürosu. D. Birinci alacaklılar toplantısı. E. İkinci alacaklılar toplantısı. Yanıt B. İflas idaresi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 195.